Ayrım 13.
Şöyle ki, kitapta müvekkillerimi küçük düşürmek için gerçek dışı hikayelerle süslenen olayların hiçbiri varit değildir. Bu gerçek dışı hikayelerin bir an için varit olduğu düşünülse bile bu olayların yazılmasında kamu yararı yoktur. Bu gerçek dışı hikayeler güncel değildir. Bunların yine bir an için varit olduğu düşünülse bile konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık yoktur. Tahkir edici ve aşağılayıcı bir dil kullanılmıştır. Turgut Semra gibi sadece isimlerin kullanılış biçimi bile kitabın sırf hakaret etme kastıyla kaleme alındığını göstermektedir. Sayfa 119. Dava konusu kitabın tamamında müvekkillerimi küçük düşürücü, vakar ve haysiyetine, iffetine taarruz edici bir dil kullanıldığından, hepsini burada açıklamak mümkün olmadığından birkaç örnek vermek yeterli olduğu görüşündeyim. 9. sayfada Semra Zeynep Davulcu Zurnacı, yazar bir dergide SHP'ye oy verdiğini söylüyor. Kendi ideolojisine göre müzikle uğraşan sanatkarları hakir mi görüyor? 12. sayfa Yetim Hüsnü, küçük yaşta anne ve babasını kaybedenlerle alay etmek ideolojisinin gereği mi? 14. sayfa Dübbe Ekber, büyük ayı, başlı başına bu sözü hakaret teşkil eder. 16. sayfa Kara Mürsel ailesi kendi çocuklarıyla Semralar arasında hiç ayrım yapmaz, kendi öz çocuklarıymış gibi kollarlar. Bu ifadeler hizmetçiler için kullanılır. 17. sayfa Semra aslında Turgut'un tipini beğenmemiştir. Bu kısa boylu, şişman, gözlüklü, kirpi gibi saçlı, bol kıllı adam. Bol kıllı demekle 14. sayfada bahsedilen ayı ima edilmek isteniyor. 19. sayfa Semra hemen hamile kaldı ve evliliğinin 7. ayında tosuncuk gibi bir kız dünyaya geldi. Nitekim Zeynep yıllar sonra davulcu ile evlenecek ve onun da çocuğu erken doğacaktı. Ailede bazen erken doğumlar oluyor. 21. sayfa adamları genel eve götürüyorlar. Kılavuzluk yapan Turgut. 23. sayfa ben şimdi mahvoldum. Semra beni eve almaz. Turgut yemeğe bir yumuldu mu tabağı höpür höpür dalar ve doymak bilmezdi. 24. sayfa Semra giydiklerine dikkat edenlerden değildi. Bir şeyler giyer, çengelli iğneyle tutturur, fermuarları patlardı. İşportadan alınmıştı. Müvekkilimin nasıl giyindiği ekte sunulan o yıllara ait fotoğraflardan incelenebilir. Ayrıca bunun kamu yararı ve güncellikle ne ilgisi var? 30. sayfa Turgut o sırada tellerin arasına sıkışmıştır. Tabur komutanı, yine günleri şaşırdın oğlum. Bugün öğleden sonra zaten izinlisin der. Bunun askerden kaçtığı ve geri zekalı olduğu ima ediliyor. 35. sayfa İbrahim Deriner, Süleyman Demirel'e, hayır Turgut o göreve getirilemez diyor. Anlattıkları bir takım somut olaylara dayanıyor. 45. sayfa Türkiye, o güne kadar her alanda bizi sömürmeye kalkışan İngiltere'ye bir oyun oynayacak ve bu ülkenin ekonomisine el koyacaktır. Bu da elvan gazozları ile yapılacaktır. Ülkenin yüz binlerce yeşil Amerikan doları bir kalemde yurt dışına transfer edilir. Bu işleri sonsuz yurt sevgisiyle yapmıştır. 51. sayfa Turgut'u ve başarılı ekibini çekemeyen bazı kişiler perde arkasından yiyin fendiler yiyin diye bağırırlardı. 53. sayfa Hediyeleri kabul etmemek bir devlet adamı ve eşi için son derece nezaketsiz bir olay olur. 57. sayfa 4 gün kapanıp çalıştım ve ortaya bir şey çıkardım. Cafer Tayyar Sadıklar yanıt veriyor. Sizin söylediğiniz yeni bir şey değil. Bizim mülkiyenin 1. sınıfındaki ders kitaplarında okutulur. 60. sayfa Löpür löpür yiyorlar. Allah ne verdiyse yiyorlar. Hele hediye gelen yiyeceklerin tadına doyum olmuyor. 64. sayfa Kestaneye benziyor 6. Müsteşar Turgut. Yürüyor mu, yuvarlanıyor mu belli değil. 71. sayfa Ayrıca hakkında birçok dedikodular, söylentiler vardır. 74. sayfa Yüzü sapsarıydı, eli ayağı titriyordu. Acaba kendisinden hesap sormaya mı karar vermişlerdi? 85. sayfa Turgut'un sendikaları ve işçi haklarına karşıtlığı artık net olarak ortaya çıkıyordu. 89. sayfa Elinin ayağının uzandığı her alana balıklamadalar. Bu örnekler göstermektedir ki, davalı yazarın kitabında haberin gerektirmediği, tahkir edici ifadeler kullanılmıştır. Bu durumda hukuka uygunluktan, kamu yararından, toplumsal ilgiden ve düşüncenin açıklanması hürriyetinden söz etmek mümkün değildir. Yazar dava konusu kitapta eleştiri ve denetimi sınırlarını aşarak müvekkillerimin kişisel haklarını çiğnemiştir. Üstelik bu yayın tamamen gerçek dışı hikayelerle süslendiğinden kamu yararından söz etmek mümkün değildir. Müvekkilem Semra Özal ve ailesi hakkında söylenenler de gerçek dışıdır. Bu konudaki küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı iddialar bizzat müvekkilem tarafından cevaplandırılıp ekte sunulmuştur. İbraz ettiğimiz nüfus belgeleri ve bunlara ait tercümeler incelendiğinde Semra Özal hakkındaki tahsissiz olduğu, görgüsüz hareketlerde bulunduğu, ailesinin ve kendisinin başka bir ailenin yanında hizmetçilik yaptığı, rükuç olduğu, isportadan takı alıp taktığı gibi iddiaların asılsızlığı açık bir şekilde anlaşılacaktır. Bilgin Yazıcıoğlu'nun bu dilekçesi başıma yeni iş açacak. Çünkü yeni konuları gündeme getiriyor. Şimdi ben bir de bunlara ilişkin belge toplamak ve tanık bulmak durumunda kalacağım. Kimi, hangi konuda tanık göstereceksiniz? Bu işin ne kadar zor olduğunu burada anlatmak mümkün değil. Karşımıza bir cümle veya olay geliyor. Acaba bunu bana kim anlatmıştı? Yüzlerce sayfalık notları tek tek tarıyorum ve birkaç günüm gidiyor. Mahkemeye yalancı tanık göstermiyoruz ki. Birilerine gidip de sen bu konuda tanık ol ve hakime şunları söyle diyelim. Bilgin Yazıcıoğlu'nun yukarıda özetle değindiğim dilekçesiyle birlikte mahkemeye Semra adına bir belge, bir de kendi imzasıyla mektup veriyorlar. Şimdi size bu iki belgeden söz edeceğim. Bunlardan ilki şöyle başlıyor. Mısır'da Nakibül Eşraf olan Seyyid Abdülbaki el-Bekri'nin hitabı. Hamd sadece Allah'a, salat ve selam kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hazreti Peygamber'e. Şarkiye'de Zeribe nahiyesi halkı tarafından imzalanmış olan bu şehadete muttali oldum. Bunun devamında yine bol Arapça ifadeler ve bazı insanların bir konuda tanıklık yaptığına dair isimler, imza ve mühürler. Belgenin esası Arapça harflerle yazılmış. Tanıklar arasında sıralanan bazı isimler şunlar. Seyyid İbrahim el-İmam, Zeribe Muhtarı Seyyid Mustafa, Kefri Süleyman Muhtarı Seyyid Muhammed Gali, Zeribe Nahiyesi Noteri, İlmin Hizmetçisi Katibi Ahmet Muhammed Osman. Arapça dolu bu belgeyi bugün de anlayabilmiş değilim. Ancak çıkan sonuç, birilerinin peygamber soyundan geldiğine dair, nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerde bazı kişilerin tanıklık etmesi. Belgenin altında yazıldığına göre Arapçasından Türkçe'ye çevirisini, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bedrettin Çetiner, 19 Temmuz 1989 tarihinde yapmış. Demek ki bu belgeyi dava açıldıktan sonra özellikle bizim mahkeme için hazırlatmışlar. Belgenin ikinde Arap harfleriyle bazı yazılar ve bir de soy ağacı yer alıyor. Soy ağacından şu sonuç ve bilgiler ortaya çıkıyor. Hacı Hasan el-Setevi Hacı Mehmet, peygamber soyundan gelmektedir. Bu zatın soyundan birileri, yine soy ağacında yazılı olduğuna göre Mısır'da Şarkiye Müdüriyetine bağlı Zeribe nahiyesinden İstanbul'a 1837 yılında gelip yerleşmiştir. Bu geniş soy ağacı içerisinde bir yerde de Semra ve ailesinin ismi geçmektedir. Dolayısıyla Semra peygamber soyundan gelmektedir. Soy ağacına göre Nazlı Semra Halil Turgut'la evlenmiş ve bu evlilikten Zeynep, Tevfik Ahmet ve Masar Efe adlı 3 çocuk olmuştur. Bu belgeyi mahkemeden aldırıyoruz, bakıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Acaba niçin verildi? Ben Turgut'ta Nazlı Semra'nın peygamber soyundan gelmediğini iddia etmiyorum ki. Bilgin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi ailesinin hizmetçi olduğunu da yazmıyorum. Kaldı ki namuslu ve şerefli insanlar için hizmetçi olmak ayıp mı? Sadece Karamürsel ailesinin konağında o aileyle birlikte büyüdüğünü anlatıyorum. Neyse, gelelim Semra tarafından mahkemeye sunulan mektuba. Bunu sizler için özel olarak ve aynen yayınlıyorum. Ankara Asliye 1. Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Vişnezade Baba Efendi Sokak'taki 5 no'lu konak aslında Ziya Karamürsel'e aittir. Onun oğlu Avukat Abdülkadir Bey, Emniyet Sandığı Avukatı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı'dır. Ziya Bey'in kızı Vecihe Kara Mehmet, İngilizce öğretmenidir. Konakta bir bölümde oğlu Abdülkadir Bey oturur. Altındaki katta da kayınvalidesi ve kayınpederi otururdu. Bir bölümde ise Vecihe Hanım, Onun alt katında ise kendi süt nineleri, kızı, damadı ve torunları ile oturur, Vecihe hanımların her türlü işlerine bakardı. Abdülkadir beylerin hizmetçileri vardı. Kayınvalidesi de nezaret ederdi. Bir bölümde biz otururduk. Bir salon ve bir kütüphanede aynı katta bulunur. Çok önemli günlerde Ziya beyler kullanırdı. Yukarıda ise çok büyük bir oda, Ziya bey ile eşinin hem yatak hem oturma, yani daimi yaşadıkları yerdi. Yandaki bir odada ise Ziya Bey'in ölen kardeşinin eşi otururdu. Bir odada ise Ziya Beylerin yetiştirdiği ve sadece onların işine bakan bir genç kız vardı. Bahçede eskiden arabaların konduğu bölüm ve üstünde de arabacının oturduğu yerde aşçı ve ailesi yaşardı. Özetle bir apartmanın dairelerinde oturan ayrı ayrı aileler gibi herkes kendi başına müstakil yaşardı. Abdülkadir Bey'in büyük kızı Arın Karamürsel ise benimle aynı yaştadır. Aynı sınıfta okuduk ve Nişantaşı Ortaokulu'nu beraber bitirdik. Daha sonra kendini tamamen müziğe verdi. Bugün herkesin ve dünyanın tanıdığı ünlü bir piyanisttir. Çocukluğumdan beri hep zayıf, ince yapılı bir çocuktum. Babam gece sütü, balık yağı, çeşitli iştah şurupları içirip biraz şişmanlamamı isterdi. Hep böyle büyüdüm. En toplu halim evlenirken 48 kiloydu. Ankara'ya dayıma misafir olarak gezmek için geldim. Yengemi çalıştığı dairenin istatistik bölümündeki hanımın doğum için ayrıldığı, yerine çok acele birinin arandığını, benim geçici olarak yerine biri bulunana kadar gelmemi istediler, kabul ettim. Küçük bir apartmanın sadece birkaç dairesini işgal eden bir kuruluştu. Bir odada istatistikçi olarak bir erkek arkadaşla ve ben daktilo olarak da İffet Hanım vardı. Daha sonra Emine Hanım diye bir daktilo hanım daha geldi. Eskiden bilgisayar olmadığı için istatistiki bilgiler cetvel makinalarında kaydedilirdi. Bunları ben kullanırdım. Bekar mühendislerden bazıları araya birilerini koyarak evlenme teklifinde bulundular. Ben İstanbul'a dönmek, Ankara'da kalmak istemediğim için bunları reddettim. Daha sonraları Turgut Özal'ın dürüst, güler yüzlü, samimi, müşfik hali dikkatimi çektiği için onun evlenme teklifini kabul ettim. Onunla ve başkalarıyla çalıştığım müddet içinde gayet ciddi ve resmi, adeta bir erkek arkadaş gibi karşılıklı saygı içinde olduk. En iyi şahit İffet Hanım. Çocukluğumdan beri derli toplu olmaya ve yaşıma uygun bir şıklık içinde olmaya özen gösterdim. Her kadın kadar ben de mücevheri severim. İmkanım olduğu kadar da zaman zaman tanıdık kuyumculardan taksitle birçok şeyler aldım. Bunların da adını verebilirim. Dedem Nevşehir'de asker olarak saraya gelen Ahmet Efendi, huyu ve terbiyesi ile sevilip beğenildiğinden, terhis olduktan sonra da görevli sarayda bırakılıp zamanla tabla kar başılığa kadar yükselmiştir. Babamın yetiştiği sıralar maalesef Cihan Harbi ve memleketin işgaline rastladığından tahsil yapma imkanı olmamıştır. En önemli yer olan tersanede sanat öğrenmesi için çalışmaya başlamıştır. Cumhuriyetten sonra yenilikler başlamış, Avusturya'dan gelen bir firma temsilcileri o güne kadar Türkiye'de yapılamayan yeni bir teknik öğretmek için araştırma yaparak yalnız babamı kabiliyetli, dürüst ve çalışkan bularak Viyana'ya götürmüş, bir yıl bunu öğretmişler. 55 yıl evvel Avrupa'da yeni teknikler öğrenip gelen ilk teknisyen olan babam, ondan sonra bu konuda yeni insanlar yetiştirmiştir. Herkesin sevip saydığı fevkalade dürüst, iyi kalpli, mükemmel bir insandı. Daha sonra kan kanserine yakalandı, 6 yıl sonra da kaybettik, 1970 yılında. Annem eski Türkçeyi iyi okur yazar, Fransızca bilir çünkü küçük yaşta Fransız okuluna vermişler. Dedemin kaymakamlığı dolayısıyla Anadolu'da da epey yer görmüş. Anneannem çok genç yaşta ölünce annem de tahsiline devam edememiştir ama kendini iyi yetiştirmiştir. Onun kadar çok kitap okuyan, dünya ve memleket olaylarını takip eden, geniş bir kültüre sahip insan az bulunur. Ablam okumadı çünkü terziliğe karşı kabiliyeti ve sevgisi vardı. Bunu en iyi yetiştiren özel bir okula gidip diploma aldı. Büyük bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Daha sonra Parmak Kapı'da kendi adına atölye açtı, evlenene kadar çalıştı. Erkek kardeşim Kabataş Lisesi'ni dereceyle bitirdi. Burs kazanarak Robert Kolej'de makine fakültesini bitirip, master'da yaptıktan sonra Fulbright bursunu kazanarak Amerika'ya gitti. Indiana'da doktora yaptı. Bir müddet çalıştıktan sonra döndü ve Türkiye'de evlendi. Harvard Üniversitesi'ne giderek ikinci master'ını da yaptı. Babamlar Denizcilik Bankası'na ait bir kooperatiften kendileri yetecek büyüklükte bahçeli ev satın aldılar. Halen annem orada oturuyor. Amerika'ya gidince Türklerin oturduğu kısımda değil, Maryland, tamamen ayrı bir kısım olan Virginia'da ev tuttuk. Fazla irtibatımız olmadı. Sadece o zaman Merkez Bankası Başkanı olan Sayın Naim Talu iki defa Washington'a geldi. Kendisine ve maliyeye bağlı görevli Türkler evlerinde yemek verdi, bizi de davet ettiler. Alaturka'yı çok seven ve çıkan yeni şarkıları da hemen öğrenen Naim Bey'le o yemeklerde hep birlikte koro halinde şarkı söylendi. Bundan başka hiçbir yerde şarkı söylemedim. Kimse de sesim hakkında fikir beyan etmedi. Allah vergisi olan güzel sese sahip olmak çok güzel bir şey. Keşke olsa. Turgut Bey rahat ve de çok dürüst bir insandır. Hiç kimse için kadın çamaşırını içine giyip gizlice getirmeye tevessül etmez. Bu olay Almanya seyahati dönüşünde yanındaki iki arkadaşından biri tarafından yapılmıştır. Mehmet Erdemir. Kurduğum vakıf Türk kadını için büyük bir ümit ve destek olmuştur. Faaliyetlerimiz bilinmektedir. Her yıl teftiş görür, genel kurulumuzu yaparak büyük bir gazetede bilanço ve raporumuzu ayrıntılarıyla ilan ederiz. Defterlerimiz her zaman açıktır. Hiç kimseden bağış makbuzu vermeden ne mal ne de para kabul etmeyiz. Her şey kayıttadır. Arkadaşlarım insan sevgisiyle yaptıkları yardımın mutluluğundan başka bir karşılık beklemeyen hanımefendilerdir. Bana hediye almaları için hiçbir sebep yok. Aslında benim onlara bir şeyler vermem gerekir. Ancak yaptıkları işin önemini kendilerine anlatmam yetiyor. Vakfa girdikten sonra yükselen zengin olan hiçbir arkadaşım yoktur. Aksine işini ufaltan ve azaltanlar vardır. Vakıfla kimse hiçbir menfaat sağlanmamıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak gelenleri titizlikle seçiyoruz. Hatta bazılarını çıkarıyorum. Kısa zamanda bu kadar önemli ve çok büyük işler yapınca maalesef kıskananlar ve çeşitli iftiralar atanlar oluyor. Biz her şeye rağmen vicdanımız rahat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gültenberk ve Bilge Erol'un ifadeleri tamamen hayal ürünüdür. Semra Özal. Burada size kısaca Semra tarafından mahkemeye gönderilen bu mektuptan da söz etmek istiyorum. Dikkat ederseniz Turgut'ta yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamıyor. Örneğin Beşiktaş'taki başkasına ait konakta ailesiyle birlikte hangi sıfatla ve niçin oturduğunu açıklayamıyor. Eğitim durumuna açıklık getirmiyor. Yurt dışında dağıttığı özgeçmişinde hayali bir okul olan Nişantaşı Girls College mezunu olduğunu ve Amerika'da master yaptığını iddia ederken bizim mahkemeye verdiği yazıda Nişantaşı Ortaokulu'nu bitirdiğini belirtiyor ve sonrasına nedense değinmiyor. Zaten ben de Turgut'ta şunu soruyorum. Kardeşim, senin eğitim düzeyin nedir? Ben bunu çok araştırdım ama bulamadım. Diplomanı ortaya çıkar, hep birlikte bilelim. Çocukluğundan beri zayıf olduğunu yazıyor. Ben çocukken de şişman olduğunu iddia etmemiştim ki. Babasının kaynakçı ustası olduğunu yazıyorum, doğruluyor. Ablasının kadın terzisi olduğunu yazıyorum, doğruluyor. Amerika'da Türklerle birlikte ev toplantılarında şarkı söylediğini ve bu yüzden kendisine Hamiyet Semra denildiğini yazıyorum. Orada bazı yemeklerde şarkı söylediğini belirtiyor ama hiç kimse sesi için fikir beyan etmemiş. Etmemişse ne olur? Etselerdi, kişilik haklarına tecavüzde mi bulunmuş olurlardı? Ve şimdi size işin en önemli yönünü anlatmak istiyorum. Mahkemeye verdiği mektupta iç çamaşırı getirme olayını doğruluyor. Ama efendim bunu yapan kocası değilmiş. Bu olay kocasının yanındaki iki arkadaşından biri tarafından bir Almanya gezisi dönüşünde yapılmış ve o kişinin adı Mehmet Erdemir imiş. Mehmet Erdemir CHP iktidarı döneminde tek genel müdür olarak görev yapmış bir bürokrattır. Bu mektup mahkemeye verildikten sonra basına da yansıdı. Mehmet Erdemir'i arayıp buldum. Çok hastaydı. Böyle bir şey yapıp yapmadığını sordum. Kesinlikle yalan dedi. Peki Özal yapmış mıydı? Biz kendisiyle o dış geziye 1954 veya 1955 yılında gitmiştik. Aradan 35 yıl geçmiş. Nasıl hatırlayabilirim diye cevap verdi. Semra'nın kendisiyle ilgili bu suçlamasına ne yazık ki mahkeme önünde kendisini savunarak cevap vermesi mümkün olmadı çünkü kısa süre sonra vefat etti.